Açıklama Vahiy Bölüm 2 ve 3 Asya'daki 7 Kilise Serisi. Bugün Bergama.
Evet, bugün açıklama 2. ve 3. bölümdeki seriye devam etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi İsa Mesih burada Asya Sancağı'nda ki yani bugün Batı Türkiye'de bulunan 7 kiliseye konuşuyor. Direkt mi konuşuyor onlara? Mesaj gönderiyor. Büyük bir şey. Tek tek onları gözden geçiriyor. Senin işlerini biliyorum diyor. İsa bizim işlerimizi de biliyor. Sadece 2000 sene önceki o bölgedeki kiliseleri değil. Şu anda yaptığımızı o biliyor. Gözetliyor. Bakıyor bize. Tamam mı? Ve en sonunda bir otsenke veriyor. Bir not veriyor. Geçtin ya da geçmedin. Toplantı olarak seni beğeniyorum ya da beğenmiyorum. Ya da beğeniyorum ama bazı şeyleri beğenmiyorum. Bütün bu 7 kilise sanki yeryüzünde bulunan 7 çeşit, 7 tür kilise vardır. Hem gerçek kiliselerdir ve aynı zamanda tipik yani her zaman var olan kiliselerin çeşitlerini gösteriyor. Bugün 3. kasabaya bakıyoruz, Bergama. Belki duymuşsunuz bu ad. Bu İzmir'den 100 kilometre uzak, aşağı yukarı 110 bin kişi yaşıyor bugünlerde. Ve Bergama'nın eski adı Pergamon ya da Pergamos, iki ad var. Tamam mı? Ve bunun anlamı, bu kasabanın anlamı kale, hisar, krepost. Her kasabanın anlamı yani büyüktür, her kasabanın sözünün anlamı sembolik bir ders veriyor. Nasıl İzmir'e baktık ve İzmir neyi de hatırlıyorsunuz?
Smirna.
Smirna değil mi? Smirna ne demek, ne anlama geliyordu? Mür, yani ölümle ilgili bir şey. Ve buradaki anlam Bergama, Bergama, Pergamon, kale, hisar. Yani tepede duran, böyle koruyan bir bina. Evet, demek ki o kasabada ruhsal bir kale var. Ruhsal bir güç var ki yani bizi karşı duruyor. Ve biz bunu daha aşağıda göreceğiz. Bu ne demek? Ve belki duymuşsunuz başka bir söz, pergament. Pergament neydi? Eskiden papirus diye bir materyal vardı, kağıt yerine o kullanılıyordu ve o papirus materyali Egip'ten, Mısır'dan getirildi ama İsa'dan 300 sene önce onu satmaya durdurdular ve artık dünya kağıtsız kaldı. Ne yapsınlar? Ve onun için böyle mecbur kaldılar yeni materyal bulmaya ve bu Pergamon kasabasında bir yeni metot buldular, bir yöntem buldular. Körpe kuzulardan yani onların derilerinden bir materyal yaptılar. Çok sağlam böyle. Hiç bozulmayan. Ve buna pergament diyoruz. Ve o kasabanın adını taşıyor. Oradan geldiği için. Evet. Şimdi bir göz atıyoruz İsa Mesih. Oradaki topluluğa ne diyor? Ayet 12'den aşağı okuyorum. Açıklama 2. bölümü. Bergama kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. O iki ağızlı keskin kılıcın sahibi şöyle diyor. Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum yine nerede yaşıyorsun. Hani şeytanın kral iskemlisi oradadır. Biliyorum sen benim adımı sımsıkı tutuyorsun. Benim sadıkan şahidim Antipas var ya, o aranızda hani şeytanın oturduğu yerde öldürülmüştü. Ve işte o günlerde bile bana iman ettiğini inkar etmedin. Gene de sana karşı birkaç şeyim var. Aranızda var kişiler bağlamın öğretişini tutuyorlar. O bir vakit bağlakka öğretirdiydi, İsrail oğullarının yoluna köstek koysun. Hani putlara adanmış yentiler yesinler ve zira etsinler. Aynı onun gibi sende de var kişiler Nikolaycıların öğretişini tutuyorlar. Tövbe et. Yoksa ben sana tezlere de geleceğim ve ağzımdaki kılıçtan onlarla muharebe edeceğim. Kimin kulağı varsa seslesin. Ruh topluluklara ne diyor? Kim yenerse ona o saklı man ekmeğinden vereceğim. Ve ona beyaz bir taş vereceğim. O taşın üzerinde bir ad yazılacak. Kimse o adı bilemeyecek. Sadece o taşı alan kişi onu bilecek. Evet, tane tane bakacağız. Ve belki böyle seslerken dediniz, bunu hiçbir zaman anlamayacağız. Çok zor sözler var, çok zor konular var. Onun için tane tane bakmak istiyoruz. En başta her bir mesajda yaptığı gibi İsa kendini tanıttırıyor. Birinci bölümde Yuhanna onu görmüştü ve o görüntüden bazı parçaları tekrarlıyor. Ben buyum diyor. Açıkça ben İsa'yım demiyor ama işte o birinci bölümdeki görüntüden bir olayı, bir parça tekrarlıyor. Ve diyor ki o iki ağızlı keskin kılıcın sahibi şöyle diyor. İsa kendini tanıtırıyor neyle? Bir kılıçla diyor. Kılıcın sahibi benim diyor. İsa'nın demek kılıcı var. İki tarafta keskin. Hani sağa vururken kesiyor, sola vururken kesiyor, aşağı vururken kesiyor, yukarı vururken kesiyor. Bu bizi biraz düşündürsün. Neden? Çünkü biz İsa'yı nasıl tanıyoruz? Yumuşak sözlü, istediğimizi yapan, tamam mı? Çok sevgi gösteren, öyle bir tip, uzun saçlı, daha yarı kadın gibi, böyle yani yumuşak bir kişi. Ama Yuhanna onu gördüğü zaman hiç öyle bir şey görmedi. Kılıç var diyor. İsa Mesih'in kılıcı var. Ve o kılıç nedir? Aşağıda yazıyor, bu kılıç onun ağzından çıkıyor. Büyük bir şey. Demek İsa düşmanlarla böyle bedence savaşmayacak. Hatta hiç savaşmayacak diyor ki. O ağzından gelen kılıçla vuracak. Kim sözlerle kişileri öldürebilir? Bir kral, bir hakim. İşte asıl güç sahibi öyle yapıyor. O mecbur değil kişilerin hani tek tek uğraşsın. O ağzından bir söz çıktı mı öyledir. İbraniler 4:13 bize bu sözün ne olduğunu gösteriyor. Allah'ın sözü canlı ve kuvvetlidir. Her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Demek bu kılıç nedir? Allah'ın sözü. İsa'nın sözü. Ama şimdi bu söz ne yapıyor bize? Bu ayette devam ediyor, gösteriyor. Bu kılıç ne yapıyor? Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını ayırabilir. Bu kılıç ayrım getiriyor. Bu kılıç bölüyor. Bu kılıç saklı olan bir şeyi ortaya çıkarıyor. Nasıl? Buradaki ayet bizi bir kasabı andırıyor. Yani Allah'ın sözü bir kasap gibi diyor. Ve kasap ne yapıyor? Kasap bir hayvanı alıp parçalıyor değil mi? Ayrı ayrı parça yapıyor. En birinci güzel etleri koyuyor bir kenara. Ondan sonra yağları koyuyor bir kenara. Ondan sonra kemikleri koyuyor bir kenara. En sonunda ne kalırsa o atılacak. En güzel pahalı şeyler onu satacağız. Kemikler az bir şey faydalı ama bağırsakları onu bokluğa atıyoruz. İşte Allah'ın sözü insanı öyle yapıyor. İmanlıyı da öyle yapıyor. İmanlının içinde diyor yüreğini parçalıyor. O da güzel tarafları ve kötü tarafları ayırıyor ki biz onun farkına varalım. Sen Allah'ın sözünü okumadın mı? Sen Allah'ın sözüne karşı bir saygı duymadın mı? Sen Allah'ın sözüne iyice bir sistemin içinde almadın mı? Her şey karışık. Bilmiyorsun senin yüreğin nedir. Bilmiyorsun yani sen motivasyon nedir. Bilmiyorsun ne için yaşadığını. Ama Allah'ın sözü sana geldi mi? Her şey açıkta. Her şey meydanda. Allah'ın sözü imanlıları da öyle paramparça yapıyor. İsa'nın sözleri senin saklı hayatını ve düşüncelerini ortaya çıkarıyor. İsa Mesih'in ağzından çıkan o kılıç budur. İsa Bergama'daki topluluğa da öyle konuşacak. Öyle sözler yapacak, bir bıçak gibi ayırıyor. Faydalı ve faydasız, iyi ve kötü tarafları birbirinden ayırıyor. Her toplulukta yaptığı gibi eğer övülecek bir şey varsa o toplantıda İsa o tarafını övüyor. Ve gerçekten Bergama, onda övülecek şeyler vardı. Oradaki topluluk kötü bir topluluk değildi. Hem de öyle bir şeye dayanmıştı, biz şaşıyoruz buna. Ben senin işlerini biliyorum diyor ve biliyorum nerede yaşıyorsun. Hani şeytanın kral iskemlesi oradadır. En birinci İsa övüyor onları. Neden? Çünkü en zor bir yerde yaşıyorlar. Bugünlerde de aynı. Başkadır Amerika'da, Texas'da imanlı olasan, başkadır Mekke'de, Arabistan'da imanlı olasan, başka Suriye'de Mesih imanlısı olarak yaşasan, başkadır mesela Kenya'da nerede rahatlık varsa yaşasan. Demek imanlının bulunduğu yer önemlidir. İmanlının bulunduğu yer onun hayatını kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Bizim de aslında yaşadığımız yer rahat bir yer. Bakın ne kadar rahat bir binada toplanıyoruz. Bizi karışan yok. Bizi asılan yok. Rahatız. Ama var yeryüzünde öyle yerler, öyle kardeşler bu rahatlığa sahip değil. Onlar gerçekten can korkusunda. Ve bu Bergama'daki topluluk da öyle bir şeydi. Biliyorum sen benim adımı diyor sımsıkı tutuyorsun. Benim sadıkam şahidim Antipas var ya, o aranızda hani şeytanın oturduğu yerde öldürülmüştü ve işte o günlerde bile bana iman ettiğini inkar etmedin. İsa onları övüyor. Sen sağlam kaldın. Benden vazgeçmedin. Büyük baskılara karşı dayandın. Bu az bir şey değil. Bu küçük bir övgü değil. Türkiye'de bu Bergama var ama başka bir kasaba var Malatya'da. Ve siz duymuşsunuz 2008 senesinde ne oldu? Üç kardeşimizi orada öldürdüler. Ya sonra? Biz orada olsaydık dağılacaktık değil mi? Ama imanlılardı ki biz susmayacağız. Biz dağılmayacağız. Biz devam edeceğiz. Ve sonra geçen sene orada ilk resmi ofisyal bir kilise açtılar. Hatta Kvetsvo'dan kişiler geldi. Onları kutlama. Dayandılar. Bu büyük bir şey. Ve daha detaylı bakacağız şimdi. Nasıl bir yerdi bu Bergama? Pergamon. Şeytanın kral iskemlesi oradadır diyor. İmanlı bunu okunca değil mi, ürperiyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey bu? Şeytanın tahtı orada. Şeytanın kral iskemlesi. Öyle bir fikir geliyor imanlıya. Bunu ilk okurken diyeceğim. Demek şeytanın merkezi orada. Bütün dünyayı oradan hükmediyor. Sanki yani Yeruşalim gibi ama tersi yani. Acaba ne olabilir bu? Gerçekten öyle mi? Bence şeytanın yeryüzünde tek bir merkezi yoktur. Hani bu anlamda öyle kabul etmeyelim onu. Sanki orasını yıktık mı, orasını ele geçirdik mi şeytanı yenmiş oluyoruz. Hayır. Şeytan ruhsal bir varlık olduğu için onun ihtiyacı yok. Yeryüzünde bir merkezi olsun. Her bir yerde aynı biçimde çalışabilir. Evet, bu konuda çok tartışma var. Nedir bu şeytanın kraliçesi? Ne, bu şeytanın tahtı. Tamam mı? Şeytanın merkezi. Kötü ruhların en güçlü olduğu yer neresi? Ve nasıl? Ve komentatörlerin arasında böyle üç tane fikir var. Birincisi, bazıları diyor ki, bu da büyük bir mezbah var, bir kurban yeri. Zeus tanrısına yapılmış. Zeus bildiğiniz gibi Greklerin tanrılarının, yani olimpik tanrıları diyoruz. Onların şefi ve babasıydı. En büyük Greklerin tanrısı Zeus. Romalılar onlara Jüpiter adını taktılar. Ve belki duymuşsunuz bunu. Yani tanrıların babası gibi. O yüzden hemen hemen her kasabada ona yapılan put evleri vardı. Bu özel bir şey değildi. Her bir kasabada bir Zeus tapınağı vardı. Ama Pergamon'daki tapınak da dünyanın en büyük kurban yeri vardı. Biz konuşmuyoruz bir tapınak. Biz konuşmuyoruz bütün bina. Ama sadece kurbanların kesildiği yer. O ne kadar büyüktü biliyor musunuz? 33 kere 35 metre genişliğinde. Bunun için bir blok kadar. Bu sadece kurban yeri. Bütün bina 130 ile 110 metre kadar büyüktü. Kocaman bir yer. Karşılaştırmak için Herodes'in tapınağında, İsa'nın zamanındaki Yeruşalim'deki tapınağındaki orada kurban yeri 10 ile 10 metre arası. O bile kocaman bir şey. Ama Pergamon'dakisi 10 kat daha büyüktü. Ve diyorlar ki sanki gözden görülür bir biçimde Zeus'un yani putların ne kadar güçlü, ne kadar büyük olduğunu göstermek istediler. O altar diyoruz Bulgarca değil mi? Bu mezbah, kurban yeri. 1871 senesine kadar o Bergama'da toprak altındaydı. Nasıl bizim plavizde burada değil mi? Toprak altında kalıntılar var senterde. Aynı biçimde o yıkık idi. Hatta oradaki köylüler bunu kullandılar. Taş ocağı gibi oradan mermer taşlarını çıkarardılar kendi evleri için. Evet, o zaman Alman bir mühendis Karl Humann adında oradan geçti. Padişah'tan izin aldı ve başladı onu kazmaya, meydana çıkarmaya. Bu 1886 yılında bitirdiler bu işi ve bütün bu taşları Almanya'ya, Berlin'e götürdüler. Ve bugün o altarı restore ettiler ve bu mezbah, bu kurban yeri şimdi Berlin'de duruyor. Kocaman bir müze yaptılar bunun etrafında ve çok büyük bir atraksiyon, bir çekici bir yerdir. O zamandan beri orada Berlin'de, Almanya'da durur. Sanki şeytanın tahtı burada çünkü putperestliğin merkezidir. Bazı kişiler orada bir teoriyle bağlantı yapıyor. Yok Naziler, Nazi hükümeti oradan güç almış ama bu tabii bunlar fantazya. Ama ayrıca ne zaman görüyoruz Babil İmparatorluğu İsa'dan önce 500 sene önce yıkıldı. Ve ondan yerine geçen Pers İmparatorluğu oradaki putperest kahinleri kovdu, öldürdü. Ve onlar hepsi kaçtılar. Nereye? Bugünkü Türkiye'ye. Nereye? Bergama kasabasına. Demek Babil İmparatorluğu'nun putperestlik merkezi olduğunu biliyoruz. Bütün büyücülük oradan başladı. Astroloji oradan başladı. Ve onların bütün adamları Bergama kasabasına sığındılar. Demek 500 seneden beri orada Greklerin putperest merkeziydi. Putperest üretişi oradan yayılırdı. Bu mu acaba şeytanın tahtı? İkinci bir şey, bazı komentarlar diyor ki, orada bir başka bir tapınak vardı, Asklepion. Asklepios ya da Romalı adı Esculap kimiydi? O şifa verme zanaatının tanrısıydı. Doktorların tanrısıydı. Asklepios bu tapınaklar birçok kasabalardan vardı ama en büyüğü centeri gene Bergama'daydı. Bu tanrı, bu Asklepios, Esculap nasıl gösteriliyordu biliyor musunuz? Bastonla gezerdi, hastalarını dolaşıyordu ve bu bastonun etrafında bir yılan dolanırdı. Ve bugüne kadar eczanelerde, aptekalarda onu görüyorsunuz değil mi? İşte o simbol, yani aptekaların, doktorların simbolü, şifa vermenin simbolü bu Asklepios putundan geliyor. Esculap çubuğu her yerde görebilirsiniz. Ve bu tapınaklar hem bu tanrıya tapmak için ve aynı zamanda hastane olarak kullanılırdı. Kişiler oraya gidip yani bu tanrıya kurban keserdi ve aynı zamanda şifa bulurdu. Hastane gibi bir şey. Dünyanın en büyük doktoru Bergama'dan idi. Galen, belki duydunuz Galen, Galenus. O tarihte en büyük doktor Bergama'dan, Pergamon'dan çıktıydı ve onun için o sanki bir put merkezi gibiydi. Asklepios adında yapılan tapınaklar vardı ve onların en önemlisi Bergama'da bulunuyordu. Evet, sağlıklarına kavuşmak için hastalar orada yatıp geceler uyurdular. Gündüz tapınırdılar, gece uyurdular. Ve kimin rüyasına bu Asklepios'un yılanı gelirse o şifa bulunur. Düşün bakalım nasıl bir şey bu. Bir rüya görüyorsun ve o rüyada yılan varsaydı bu Asklepios'un yılanı şifa buluyorsun. Nereden geliyor bu? Gerçekten öyle olurdu. İlginç bir bağlantı var. Sanki tıp yani medisina ve putlara iman etmek. Bunların arasında bir bağlantı var. Yani bugünkü medisinanın bir tarafı da gene bir taraf putperestliktir. Bu bizi azıcık düşündürsün. Sen sağlığına kavuşmak için, hastalıktan kurtulmak için bir tanrıya, bir puta tapardın. Ya bir tarafta Rab bize çok sayıda ilaç verdi. Elbette biz gerçek imanlı olarak hastalanınca dua ediyoruz. Rab'den yardım bekliyoruz. Ve aynı zamanda Rab bize ilaç verdi. Yani çok ot kök var ve insana şifa veriyor. Ve Rab kendisi de bize bu konuda akıl veriyor. Onları kullanalım. İlaçları kullanalım. Bu kötü bir şey değil. Mesela 1 Timoteus 5.23'te Pavlus Timoteus'a akıl veriyor. Artık hep sadece su içme. Madem karnın ağrıyor ve sık sık hastalanıyorsun azıcık şarap da iç. Ya buradaki mesele alkol değil. Ona dikkat etmeyeceğiz şimdi. Ama Pavlus ne yapıyor? Hastasın. Burada bir çare var. İlaç var ve onu iç. O da kötü bir şey yok. Tamam mı? Buradaki mesele sen Rabbin verdiği çarelerini kullan. Onda kötü bir şey yok. Hastalıklara çare varken kullan onu. Ama birçok kişi şifa bulmayı en yüksek yere koyuyorlar. Kendi bedenleri sanki en büyük meseleymiş. Eğer böyle bir derece gelirsen bu bir putperestliğe dönüyor. Kendi kendini putlaştırıyorsun. Senin bedenin en büyük değer, en büyük senos budur. Sanki imanın özü budur. Sanki Allah'ın en büyük isteği biz şifa bulalım. Sanki İsa bu amaçla yeryüzünde gelmiş sana şifa versin. Hem bedeninle ve belki duygularınla, emosyonlarınla. Kimin anlayışı bu ise o artık kutsal kitabın tanrısına tapmıyor. O yılan tanrısına, Asklepios'a tapmış oluyor. Evet, belki bazı kişilere bu ters gelebilir. Nasıl? Ben sağlığı ararken putperestlik mi yapıyorum? Belki biraz kendi kendine sorarsan, en büyük amacım bu mu? Bu yeryüzünde iyi olayım, bu yeryüzünde rahat olayım, bu yeryüzünde bir engel olmasın bu mu? Bu mu senin en büyük amacın? Birincisi, sen hiçbir zaman 100% %100 sağlıklı olmayacaksın. Bunu kafadan sil. Yok yeryüzünde bir insan %100 sağlıklı olsun. Ben Hüseyin Bolt gibi 100 metre 9,5 saniyede koşamam. Ben onun için sakat mıyım? Ama bunu düşün azıcık, tamam mı? Kimin gözleri, dişleri, kulakları, ayakları, sırtı, tansiyonu, böbrekleri 100% işliyor. Her taraftan bir aksaklık var. Bu varken nereye bakacaksın? Eksik olan tarafı mı? Daha iyi olasın, daha 100% olasın. Yoksa elinde var olan sağlığınla belki 30%, belki 40% bak orada ne yapacaksın? Bu önemli. Hayatımızla ne yapacağız? Değil mi? Hep bir eksikliğimiz olacak. O zamana kadar ne yapacaksın? Sağlığına mı bakacaksın yoksa bu bedenle ne işler yapacaksın? Bedenlerimiz bizim arabalarımız gibi. Allah'ın bizi verdiği harika makinalardır, maşinalardır. Ama makinalarla işler bitiriyorsun, öyle değil mi? Sen almıyorsun bir araba güzel, bakımlı olsun, garaja sokasın, bir çıkarmıyorsun oradan, değil mi? Bu arabayla iş bitiriyorsun. Aynı biçimde bu bedenle Rabbin işini bitirmeye çağrıldık. Değil 100% sağlıklı olmaya. 2. Timoteus 4:20 bize ilginç bir fikir veriyor. Pavlus burada Roma'ya gitmiş. Mahpusa atıldı ve ölmenin üzerindedir. O biliyor ki bu mahpustan sağlam çıkmayacağım. 2. Timoteus 4:20'de Trofimus'u gene Miletos kasabasında bıraktım, hastaydı. Bu ayet bizi düşündürüyor. Onun iş arkadaşı hastalanıyor. Ve biliyoruz Pavlus'ta güç vardı şifaya vermeye. Biliyoruz mucize yapardı Pavlus. Efes kasabasında öyle bir derece geldi ki hani mendiller onun üzerine koydular şifa bulmak için. Ama Pavlus bu iş arkadaşını, imanlı kardeşi bir kasabada geri bırakıyor ve yolculuğuna devam ediyor. Niye beklemedi? Niye mucize yapmadı? Bunu soralım kendi kendimize. Demek arkadaşlığın sağlığı Pavlus'un en büyük konusu değildi. Ama Rab'in işini bitirmek. O Pavlus için daha önemliydi. Ve bu bize bir ders olsun. Tamam mı? Bizim en büyük amacımız değil bu Astepeos tanrısına ve onun yılanına tapalım. Kendimize yani en büyük amaç yapalım. Ama ne kadar varsa bizim elimizde, ne kadar sağlığımız varsa, ne kadar iş bitirebilirsek o önemli. Demek bu ikinci fikir. Şeytanın tahtı niye? Asklepios tanrısı. 3. düşünce, niye burası şeytanın tahtı, şeytanın kral eskemlisi ve o da imparator tapınışı. Bergama kasabasından, Pergamon'dan başka önemli bir adam çıktı Apollodoros adında. O İsa'dan 100 sene önce doğdu ve büyük bir filozof ve büyük adamların muallimiydi. İleri gelen kişilerin öğretmeniydi. Gençken onun çok ünlü bir talebesi vardı, Octavian adında. Ve bu Octavian sonra imparator oldu ve onun adını biliyorsunuz, Augustus. Yani Roma İmparatorluğu'nun en büyük imparatoru Augustus, bu Bergamalı filozofun öğrencisiydi. Onun okuluna gitti. Ve İsa'dan önce 29 yılında imparator tapınışı Bergama'da başladı. Bu imparator olduktan sonra ancak 2 sene sonra oldu. Augustus imparator oldu. Ve onu eğitim kişinin kasabasında Bergama'da hemen 2. senesinde bile başladılar Augustus'a bir tapınak yapmaya. Onu tanrı olarak tapmaya, tanrılaştırmaya. Ve Bergama'da bu tapınak yaptılar. Sanki daha hayattayken onu tanrılaştırdılar. Henüz 2 senelik imparator iken. Bu imparator tapınışı Yuhanna'nın zamanında imanlılar için en büyük tema oldu. Çünkü neden? Domitian adında bir imparator çıktı. Tam Yuhanna'nın zamanında bu kitabı yazarken. Ve o sefte olarak kendisine tapılsın diye herkese mecbur etti. Bütün vatandaşlara dedi ki ben tanrıyım ve bana tapacaksınız. Devletin önünde, devlet adamlarının önünde. Herkes lazım bu imparatorun heykeli vardı. Onun önünde lazım da kurban kessin. Lazım da böyle biraz şarap döksün. Şarap kurbanı ya da biraz tamyan yaksın. Tütsü yaksın. Bu imanlara büyük bir deneme oldu. Ne yapacaklar? Diyecekler mi? Domitian Rab'dir. Bu sözü söyle ağzından çıkar. Nasıl geçen hafta gördük İzmir'de Polikarp'a nasıl dediler? Sadece bunu söyle. Ne var onda? Yarım dakika bile geçmiyor ve hemen rahatsın. Ama imanlılar, gerçek imanlılar dedi ki hayır bunu söylemeyeceğiz. Demeyeceğiz Domitian Rab'dir, İsa Rab'dir. Ve bu ölüm cezası demek oldu. Topluluk ne yapsın? Ve o en büyük problemiydi, en büyük baskıydı o zaman. Bu baskı altında bu açıklama mektubu yazıldı. Evet, Bergama gene o imparator tapınışını çok 115 sene önce başlatırdı. daha Domitian yokken 115 sene önce birinci kasaba olarak bütün Roma İmparatorluğunda bu Pergamon kasabası, bu Tanrı'ya değil de bir imparator tapma düşüncesi ortaya çıkardı. Evet, ben sanıyorum bu üçüncü düşünce en yerinde. Onun için şeytanın tahtı. Çünkü işte o anki problemin merkezi orasıydı. Öbür kasabalar yeni yeni buna başladılar ama Pergamon çok 115 sene önce. Ve diyor ki, sen o günlerde Antipas adında biri öldürüldü. Bir kardeş aranızda Antipas adında bir kişi öldürüldü. O Pergamon kilisesinin önderiydi. Ve 64 senesinde, yani 30 sene önce, Yuhanna yazarken 30 sene önce İmparator Nero zamanında öldürüldü. Bu Antipas gerçek diyor benim sadıkan şahidimiydi. Ölüme kadar yani sadıkan kal. Sanki bu Pergamon mektubu önceki İzmir mektubunun devamı. Değil mi? Orada okuduk işte şeytan sizi mahpus alacak hatta ölüme kadar sadıkan ol. Te işte burada ölüme kadar sadıkan bir kardeşimiz var Antipas. Ama aynı zamanda bunun adı bir anlam taşıyor. Antipas. Anti biliyorsunuz değil mi? Karşı. Pas herkes tabii. Herkese karşı. O yaygın bir atıydı. Ama aynı zamanda o at çok büyük, bir değerli bir mesaj taşıyor. Herkese karşı. Bir imanlı olarak biz herkesi seviyoruz. Bir imanlı olarak biz hiç kimseye karşı değiliz. Düşmanlarımızı bile sevmeye mecburuz. Onlar için dua etmeye mecburuz. Ama biz ne de yapsak bizi karşı çıkanlar olacak. Onun için biz herkese karşıyız. Senin öyle bir düşüncen var mı? Sen insanın alkışlarını mı, insanların övgülerini mi bekliyorsun? Yoksa razı mısın bir Antipas olmaya herkese karşı? Yeremya peygamberi öyleydi. 40 sene boyunca kendi halkına karşı peygamberlik yaptı. Yıkılacaksınız, yıkılacaksınız. Babiller gelecek ve bizi yıkacaklar. 40 sene, düşün bakalım. 40 yıl bunu kendi halkına mesaj olarak bıraktı. Ve sonra kimse ona dikkat çevirmedi, kimse ona iman etmedi. 40 sene. Kim dayanabilir bu kadar? Rab bana dedi ki, ben senin alnını çakıl taşı gibi sert yapacağım. Bir imanlı öyle olmalı. Başkaları ne derse desin, ben öyle olacağım. Karşı gitmeye hazırım. Bir Antipas. Demek burada kilise olarak çok büyük övgü var. Çok büyük övgü var İsa tarafında. Ama iş orada bitmiyor. İzmir'e karşı hiçbir azalama yoktu ama burada Pergamon'da azalama var. Problem nedir? Gene de sana birkaç şeyim var diyor. Aranızda var kişiler bağlamın öğretişini tutuyorlar. Aranızda var bazı kişiler. Demek belki 10%, belki 20% toplantının kardeşleri, imanlıları bu öğretişi tutardılar. Nedir bu bağlamın öğretişi? O bir vakit Bağlak'a öğretirdiydi. İsrail oğullarının yoluna köstek koysun. Hani putlara adanmış yentiler yesinler ve zina etsinler. Bu eski antlaşmada sayılar kitabında geçen ve sonra bakacağız o bir olaydı. Tabii ki Antipas sağlam durdu ama bazı kardeşler Bağlam'ın öğretişini tutuyorlar. Tabii o da bir sembolik at ve ne olduğunu görüyoruz. İki mesele var. Putperest etler yesinler ve zina yapsınlar diye bir öğretiş var. Aynı onun gibi sende de var kişiler Nikolaycıların öğretişini tutuyorlar. İki at bir olay. Nikolaycılar o andaki at Nikolay bir kişi öğretişini savunan eski antlaşmada Bağlam'ın öğretişiydi. Evet demek ki Pergamon'daki kardeşlerin toplumun problemi neydi? Çok güzel sağlam kaldılar, öğretişten vazgeçmediler, ölüme kadar ama günaha göz yumardılar. O kişileri kovmadılar. İşte problem budur. Onun için İsa onları azarlıyor. Şimdi bakıyoruz tekst olarak sayılar 21. bölümden 24. bölümüne kadar bu bağlam kim olduğunu okuyoruz. İsrail biliyorsunuz Mısır'dan çıktıktan sonra 40 sene yolculuk yaptılar, dolandılar. Ve komşu halklar onların kalabalık olduğunu, güçlü olduğunu görünce hani bizim topraklarımıza ayak basmasınlar diye onlara saldırmaya başladılar. Ve bir halk da, Moab halkı, onu yenemeyince görünce ne yaptılar? Sipor oğlu Balak, İsrail'in Amorlulara neler yaptığını duydu. Bu da bir kral var, Balak. Ve bu Balak görüyor, bu İsrail halkı o kadar güçlü, biz onları savaşta yenemeyiz. İsrail halkı kalabalık olduğundan Muavlılar onlardan korkarak yılgıya düştüler. Panikaya düştüler. Balak, Beor oğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar, haberciler gönderdi. Balak, Kral Balak, Balam adında bir kişiyi çağırıyor. Bu Balam kimdi? Çünkü değil mi okuduğumuz tekste Bergama Kilisesi'nde diyor ki Balam'ın öğretisini. Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Çünkü sen kutsadığın kişinin kutsadığını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum. Muaf ve Midyan ileri gelenler falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona iletti. Demek ki çok yüklü para, milyonlarca para teklif ettiler. Bu Balam gelsin, İsrail halkını lanetlesin. Demek ki savaşta olmuyor, bu sefer büyücülüğe başvuruyoruz. Mağarada var bu değil mi? Mağarada bu var. Normal yoldan olmuyor, büyücülüğe bakımcıya gidiyoruz. Belki o bizim işimizi bitiriyor. Aşk büyüsü, ölüm büyüsü neler var? Evet, çok yüklü para teklif ettiler. Balam onlara dedi, geceyi burada geçirin, Rabbin bana söyleyecekleri uyarınca size cevap vereceğim. Bunun üzerine Muaf önderleri geceyi Balam'ın yanına geçirdiler. Ama Rab ona dedi ki, hayır onlarla gitme, bu halka lanet okuma, onlar kutsalmış halktır. Demek ki bu Balam kimidir? Bir büyücü ve birçok tanrıların adında büyü yapardı. O biliyordu İsrail halkının tanrısı Rab'dir, Yahve'dir. Demek madem onların tanrısı bu, şimdi ona danışacağım. Sanmayalım ki bu sadece gerçek tanrıya tapardı. Ama nasıl bugün yani İsa'nın adını büyücülük için kullananlar var. Aynı biçimde o da Yahve'ye danıştı, hayır gitmedi. Tamam haberciler dönüyor, olmadı. Bu sefer daha saygın kişileri daha büyük parayla yolluyorlar ona. İkinciye, üçüncüye en sonda adam razı geliyor. Ondan sonra biliyorsunuz ne oldu? Üç defa kalkıyor şimdi, gidiyor yüksek bir tepeye, ne de aşağıda bütün İsrail halkını yayılmış biçimde çadırlarla, palatkalarla görüyor. Üç defa kalkıyor, onları lanetlemeye, ağzını açıyor ama ağzından istemediği sözler çıkıyor. Ve lanetleyeceğine üç defa bereketli olan. Hatta Mesih'in geleceğini bile peygamberlik yapıyor. Büyük bir şey. Rab bu adamın bütün aklı fikri değiştirdi. İstedi ama olmadı. Biz bu olayı biliyoruz. Ama sonra ne oldu? Birinci problem nedir? Balam kazanç için uğraştı. Para için uğraştı. Kendini sattı sadece para için. Demek ki bu metotla olmadı. Direkt büyücülük yapamadı. Savaş olmadı. Yenemediler İsrail halkını. Kötü ruhların da olmadı. Ve çoğumuz olayı buraya kadar biliyoruz ama onun devamı var. Ondan sonra üçüncü bir metot diyor. Balam diyor, madem savaşta olmadı ve madem büyücülükten olmadı, ben sana şimdi Kral Balak'a üçüncü bir metot, üçüncü bir yol gösteriyor. Sayılar 25, ayet 1 ve 9. İsrailliler Şitim'de yaşarken erkekleri Muavlı kadınlarla zina etmeye başladı. Bu kadınlar kendi ilahlarına kurban sunarken İsraillileri de çağırdılar. İsrail halkı yiyeceklerden yedi ve onların ilahlarına taptı, tanrılarına taptı. Böylece Baal Peor'a bağlandılar, Baal Putun'a bağlandılar. Rab bu yüzden onlara öfkelendi. Hastalıktan ölenlerin sayısı 24 bin kişiydi. Rab hemen cevap veriyor. Ama ne yapıyor? Madem kaba güçten, savaştan olmuyor, kılıçtan olmuyor. Madem büyücülükten bile olmuyor, üçüncü yol. Onları saptıracağım. Onları kendi tanrısından uzaklaştıracağım. Ondan sonra onların tanrısı onları yenecek. 24 bin kişi. Biz askerlerin bu kadar ölü elde edemeyecektik ama kendi tanrıları onlara ceza verdi. İşte bu metot artık çalıştı. Bu metot oldu. Bu bağlantıyı görüyor musunuz? Zina ve putperestlik birbirlerine bağlı. Onun için Rab zaten diyor zina ama diyor ki sen başka halklardan kız almayacaksın kesinlikle. Neden? Çünkü aldıktan sonra onlar seni davet edecekler. Dünürlerini kırmamak için gidiyorsun onlarla birlikte oturup yiyeceksin ve onların putlarını tapmaya başlıyorsun. Ve aynısını görüyoruz Bergama Kilisesi'nde. Aranızda öyle kişiler var, bu Balam gibi, hani 1500 sene önce oldu bu olay. Bu Balam gibi öğretiş verenler var. Bunların adı Nikolaycılar. Kurban eti yemek ve zina etmek bunlar ayrı hareket değil, bir meseledir. Yuhanna'nın zamanında neydi? Sen gidiyorsun put kurbanlarına katılıyorsun, sofralarına katılıyorsun. Sen imanlı olduğun medana çıkmasın diye. Saklanıyorsun, korkuyorsun çevreden ve o yüzden katılıyorsun. İmansızlara katılmak, imansızlara boyun eğmek, onlardan biri olmak, farklı olmak istememek, işte bu seni putperestliğe götürecek. 50 sene önce Pavlus başka konuştu. 50 sene önce Pavlus dedi ki, kurban etler problem değil. Yiyebilirsiniz diyor. Ama burada olmaz diyor. Neden? Ne değişti? Çünkü bu kurban etler seni mecbur kıldı en sonunda imparator tapınışına katılasın. Çağrı nedir? Çağrı nerede? Çağrı şu da, bu bağlamın, yani Rabbin gücüyle söylediği sözler var. Sayılar 23 ayet 9. Değil mi? Bu 3 defa peygamberlik yapıyor İsrail halkı üzerine. Ve bundan bir ayeti okuyoruz. Şöyle yazıyor. Tek başına yaşayan, uluslardan kendini uzak tutan bir halk görüyorum. İşte çağrı burada. Nasıl putperestlikten uzak duracaksın? Nasıl zinadan uzak tutacaksın kendini? Teş çağrı bu. Kendini uzak tut. Tamam mı? Kendini soyutla. Rab dedi ki siz ayrı bir halk olacaksınız. Farklı olacaksınız. Bunu İsa'dan 1400 sene önce İsrail halkına söyledi. Siz öbür halklara benzemeyeceksiniz. Onlarla işiniz yok. Onlarla muhabbetiniz olmasın. Onlarla alışverişiniz olmasın. Ama İsrail hep öbür halklar gibi olmak istedi. Bizi bir kral ver. Niye biraz onların putlarına tapmayalım? Bu sırada forma almaz. Aha, aramız bozulmasın. Komşuluk, dünürlük, öyle mi? İşte Rab diyor ki hayır, siz ayrı bir halksınız. Sana zor mu geliyor farklı olasın? Sana zor mu geliyor her bir yerde etete bu imanlı desinler sana ve seni ayırsınlar? Ha? Zor mu geliyor? Değil sadece kurban eti konusunda ama her bir konuda. Yakup 4:4'te Yakup şöyle diyor. Sizi gezginci kişiler, zinacı kişiler. Siz bilmiyor musunuz ki dünyaya dost olmak Allah'a düşman olmak demektir? Onun için dünyaya dost olmak isteyen herkes Allah'ın düşmanıdır. Sizce kutsal kitap boşuna mı diyor? O bizi vermiş olduğu ruhunu kıskançlıkla özlüyor. İşte Rab niye bu kadar öfkeleniyor putperestliğe karşı ve zinaya karşı? Bunun hepsi birlikte gidiyor. Çünkü olay aynı. Sen kendi karına, kendi kocana sadıkan kalmadın mı? Bu sadıkansızlık, yani bu aldatmak, bu sanki Rab'le kendi halkın arasındaki ilişkiye benziyor. Ne zaman Rab diyor ki siz başka tanrılara tapmayacaksınız, o zaman İsrail'in bu putperestliği sanki bir zina gibiydi. Ve aynı zamanda onların tapınma stili de öyleydi. Orada bol bol zina yapılırdı. Allah kıskançtır çünkü hakkı var. Her şeyin sahibi O'dur. Onun için dünya seni çağırdı mı diyeceksin sağ ol. Efendim var. Ona karşı bir şey yapamam. Ve diyor ki bu Balaam'ın öğretisi ama bugünler bunlar Nikolaycılar. Nikolas. Nikolas yanlıları. Nikolas'ın öğretisini tutan. Bu bir öğretisiydi. Ve Nikolas adında bir kişinin adını takmışlar kendilerine. Bu adam kim olduğunu tam bilmiyoruz. Nikolas. Apostolların İşleri 6. bölümde, yani bu ilk diakonlardan biri adını Nikolas. Ama sanmıyorum adı bir bağlantı olsa çünkü o çok 60 sene önceydi. Ama Nikolaos adında sembolik bir adamı var. Nike demek zafer, yengi. Laos demek yine halkı. Demek halkı yenen, halkı bozan. Belki onun adı bambaşka. Ama Rabbin sözü diyor ki sen Nikolaos'un. Sen halkı bozuyorsun, benim halkımı bozuyorsun. Bu öğretişle. Nasıl Balaam'ın zamanında, Musa'nın zamanında öğretişi ile halkı yok etmeye başladı. Şimdi Yuhanna'nın zamanında bu muallimler de kiliseyi bozuyorlar. Hem İsa'ya iman edebilirsin hem de dünyanın yaptıklarına katılabilirsin. Problem değil. Neden? Çünkü Rab geldi senin ruhunu kurtarmaya. Rab geldi sana ruhsal bir kurtuluş vermeye. Sen bedenin ne yaparsa problem değil. Yapsın, etsin. Çünkü önemli olan senin ruhun. İşte bu ayrım imanlıyı bu derece getirdi. Ve Rab bunu çok sert çekiyor. Bu diyor putperestliktir. Bu zinadır. Ve ben bu kişileri nasıl 24 bin kişi öldü Musa'nın zamanında? De burada da çok sert davranacağım. İmanlılara bile. Ve bunun devamını bir sonraki hafta göreceğiz. tamamı Tiatira kasabasında. O da aynı problem vardı. Bu da problem neydi? Yani topluluk onlara göz yumardı. Belki az bir grup, belki küçük bir grup ama değil sadece bir iki kişi. Bir grup olarak tamam aralarında bunlara izin verirler, devam etsinler. Hayır diyor, olamaz. Mesih imanlısı dünya ile kompromis yapamaz. Mümkün değil. Senin bedenin ne yaparsa çok önemlidir. Ruh ve beden ayrı değil. Ve İsa dönünce yerde diyor ki bir nasihat ver. Tövbe et diyor. Kim tövbe etsin? Elbette bu Nikolaycılar tövbe etsinler ama topluluk da tövbe etsin. Ki bunlara bu kadar göz yumdular diye. Ondan sonra bir uyarı geliyor. Ayet 15. Yoksa ben sana tezlerde geleceğim ve ağzımdaki kılıçla onlarla muharebe edeceğim. Savaşacağım. Dil bütün kiliseye karşı İsa savaşsın ama sadece Nikolaycılara karşı. Bu günahı öğreten kişiler. Ne oldu? Eğer Musa'nın zamanındaki Balaam'ın olayını sonuna kadar okursak, Sayılar 31 ayet 7'de İsrail halkı savaş açıyor ve şöyle diyor, Rabbin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca Midyanlılara savaş açtı. Öldürdükleri arasında 5 Midyan kralı da vardı. Beor oğlu Balaam'ı da kılıçtan öldürdüler. Demek en sonunda Rab bu kötülüğü yapan, yani bu akıl veren Balaam'ı da öldürdü. Kimin kulağı varsa seslesin ruh topluluğuna ne diyor? 7 kefa, her bir topluluğa Rab aynı sözleri konuşuyor. Kimin kulağı varsa. Duyuyor musun? Dinliyor musun? Dikkatin burada mı? Rab sana bir şey konuşuyor ve senin kulağın açık mı? Ruh topluluklara ne diyor? Sen onu sesle. Ve her sefer olduğu gibi yenenlere bir söz, bir vaat var. Eğer bütün bu problemlere karşı dayanırsan, eğer bu kötü öğretişe karşı dayanırsan, Nikolaycıların öğretişine kapılmazsan, o zaman ne oluyor? 2:16. Kim yenerse ona o saklı man ekmeğinden vereceğim ve ona beyaz bir taş vereceğim. O taşın üzerinde bir ad yazılacak. Kimse o adı bilemeyecek. Sadece o taşı alan kişi onu bilecek. 3 şey vaat veriyor burada. 3 ayrı söz veriyor. Her sefer İsa en kötü durumda olan imanlılara bile bir şans tanıyor. Ben sana fırsat veriyorum. Topluluğun bütün gidişatını, bütün yani yolunu değiştiresen. Tövbe et diyor. Değiş, farklı ol. Eğer bunu yaparsan diyor, sana büyük bir ödül vereceğim, nagrada vereceğim. 3 şey. Birincisi diyor, saklı man ekmeği. Man ekmeğinin ne olduğunu sanıyorum her bir imanlı biliyor. Bu meseleyi eski antlaşmalar çıkış kitabında görüyoruz. Rab kendi halkını senelerce gökten besledi bu man ekmeğiyle. Ve baskı altında yaşayan imanlılar için en büyük problemlerden biri neydi? Eminim bugüne kadar baskı gören, hayat tehlikesinde olan kişiler, bugüne kadar imanlılar şöyle düşünüyor. Peki ben Rab için çeki çekmeye hatta ölmeye hazırım. Ama ailem var, kızanlarım var. Onları nasıl besleyeceğim? Nasıl göz yumacağım? Nasıl yani razı geleceğim? Onlar da benimle birlikte ölsünler. Onun için susacağım. Ailem ve çocuklarım için. İşte bu konuda Rab herkese kuraj veriyor. Korkma. Aç kalacağından korkma. Çünkü ben sizi besleyeceğim. Ben size man ekmeği vereceğim. Tamam mı? Her bir imanlıya kim baskı görürse bu çok büyük bir kuraj, çok büyük bir teselli. Bu sebep olmasın Rab'den vazgeçesin. Hayır. Ölüm pahasına da olsa sadıkan kal. Ama burada sadece man ekmeği demiyor. Saklı man ekmeği diyor. Saklı. Bu da ne olabilir? Onun neresi saklı? Çıkış 16:34'te görüyoruz. Daha ne zaman bu man ekmeği başladı gökten yağmaya? Rab Musa'ya bir buyruk veriyor. Sadece halkı besle değil. Rab'in Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklamak üzere antlaşma levhalarının önüne koydu. Biliyorsunuz Musa'ya buyurdu bir sandık yapsın ve bu sandığın içinde bir kap man ekmeği koydular. Ondan sonra bu kapağı koydular ve kapalı kaldı. Yüzlerce sene. Hiç kimse o sandığı açmadı. Hiç kimse yani o sandığın içine bakmadı. Bu eşyaları kullanmadı ve bu man ekmeğinden de tatmadı. Evet, kimse onu ne gördü, ne ondan yedi. Ne kahinler, baş kahinin bile hakkı yoktu. Baş kahin kan seperdi antlaşma sandığının üzerine. Ama bunun içine bakmaya, hatta ondan yemeye hakkı yoktu. Bu sonsuza kadar kapalı, saklı kalan bir ekmek idi. Ama şimdi diyor, sen başkalarından daha büyüksün. Eğer sen yenersen bu yeryüzündeki problemleri imanlı olarak, ben sana hak vereceğim bu saklaman ekmeğinden yesin. Hiç kimse bunu tatmadı şimdiye kadar. Evet, ve başkalarının bile yeme hakkı olmadığını sana vereceğim. Yahudilerle İsa'nın zamanında öyle bir inanç vardı ki ancak Mesih gelince o antlaşma sandığındaki man ekmeği yeniden meydana çıkacak. Hatta bu gelecek Mesih gene gökten man ekmeği yağdıracak. Onun için Yuhanna 6'da İsa bu ekmek çoğaltma ve balık çoğaltma mucizesi yaptıktan sonra büyük bir diyalog, bir konuşma yapıyor Yahudilerle ve Yuhanna 6:31'de şöyle diyor. Dedeleriniz ıssız yerlerdeyken man ekmeğini yediler. Aynı yazıldığı gibi onlara gökten ekmek verdi, yesinler. Ve sonra aşağıda yazıyor ki, çünkü Allah'ın ekmeği gökten inmiş olan ve dünyaya yaşam veren kişidir. Yaşam ekmeği benim diyor İsa Mesih. Mana, man ekmeği benim diyor. Kim bana gelirse asla acıkmayacak ve kim bana iman ederse asla susamayacak. Sanki İsa onlara demek istiyor ki, neden putlara tapıyorsunuz? Neden onların sofralarına katılıyorsunuz? Neden o etlere özlüyorsunuz diyor. Onlar sizi doyuramaz. Asıl ekmek, asıl doyurucu yiyintiler bende bulunuyor. Ben size vereceğim. Benim, kendim. Beni yediniz mi? Beni içinize aldınız mı? O zaman asıl güç bulacaksınız. Aynısı bugün. Bugünkü putperestlik etler yemek değil. Bugünkü putperestlik açgözlülüktür. Efes mektubunda bunu açıkça yazıyor ki, açgözlülük putperestlikti. Daha fazla istemek, mallara tapmak diyor, sen bir putun peşine gidiyorsun eğer böyle yaparsın. Materyal şeylerin peşine koşmak seni doyuramayacak diyor. Asıl hayat bende. Bana sadık kalmakta gerçek ekmek var. İkinci olarak diyor ki, beyaz bir taş vereceğim sana. Beyaz bir taş. Bu davalar da ya da oylama da kullanılırdı. Beyaz taş suçsuzluğun sembolü. Suçsuz olduğunu buna göstermek için. Mesela sen bir jüridesin. Bu da suçlanan bir kişi var. En sonda hakim diyor ki karar verin. Herkes yani bir torbanın içinde bir taş atar. Ya kara ya beyaz. Beyaz demek ben sanıyorum bu suçsuzdur. Kara demek sanıyorum o suçludur. Ve İsa diyor ben sana beyaz taş vereceğim. Ben seni suçsuz çıkaracağım. Ben seni günahsız çıkaracağım. Bütün baskılara dayanırsan, yenenlere söz, ben seni suçsuz sayacağım. Sen korkuyorsun insanlar seni suçlu bulsunlar. Değil mi? En büyük korkumuz bu. Suçlanmayalım. Ama benim mahkemem daha büyük. Benim sözüm geçerli. Ben beyaz taş atacağım. Üçüncü yerde yazıyor ki bu taşın üzerinde bir at yazıyor. Yeni bir at. Saklı bir at. Kimse bilmiyor bunu. Bu konuşuyor evlatlık için. Yeşaya 56 ayet 5 diyor ki evimin dört duvarı arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve at vereceğim. Yok edilemez ebedi bir at olacak bu. Yeşaya bile İsa'nın 730 sene önce diyor ki öyle zaman gelecek ben kendi halkıma evlatlık alacağım ve yeni bir at vereceğim. Öyle bir at ki yok edilemez. Ebedi, sonsuz bir at. Evlatlığa alınırken yeni bir at verilirdi. Ve konuştuğumuz gibi büyük yaşta da evlatlığa almak vardı. Yeni bir at veriliyor sana eğer senin baban değişirse. Rab bizi sonsuzlukta evlatlık olarak kabul edecek. Ve onun için bize yeni bir at veriyor. Ve kişinin karakteri değişince yeni atlar verilir. Bunu biliyoruz değil mi? Avram oluyor Avraham, İbrahim. Yakup oluyor İsrail. Öyle değil mi? Simon oluyor Petrus. Bunlar sembolik ve geleceğini gösteren at değişiklikleri. Rab yenenlere bambaşka bir karakter verecek. Yenenlere bambaşka bir hayat verecek. Sonsuz bir hayat. Ve kimsenin bilmediği bir ad bu. Bir kişinin adını bilmek, onu bir parça kontrol edebilmek demektir. Eğer bir kişinin adını biliyorsun, tamamı onu kontrol edebiliyorsun. Nasıl büyücülük de o çok önemli değil mi? Bir kişinin adı lazım. Adsız büyü tutmuyor. Onun için bir kişinin adını bilmek demek sen ona zarar verebilirsin. Sen onu kontrol edebilirsin ama öyle bir ad vereceğim sana diyor İsa imanlılara. Eğer dayanırsan, eğer yenersen öyle bir at ki kimse seni kontrol edemeyecek. Kimse sana büyü yapamaz ve kimse sana zarar veremez. Kimsenin bilmediği bir at. Evet, Rab Bergama Kilisesi'ne öyle konuştu. Onların en büyük problemi neydi? Kompromis yapmak. Günaha kompromis yapıyordu. O kişileri kovmadılar, aralarında bıraktılar. Başkadır bir kişiyi kovmak, başka bir grup kişiyi kovmak, tamam mı? Ve sadece individual, kişisel bir problem değildi. Ama bütün bir grup olarak izin verdiler kötü öğretişe, kötü bir hayata ve günaha devam etsinler. Rab her bir topluluktan bekliyor, bu kompromisi yapmayalım. Rab sizin olsun.